Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerle birlikteyim. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Her kul öldüğü hal üzere diriltilir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu hadis Müslüm'de cennet bahsinde geçiyor. Hakikaten de öyledir. Yani bir insan düşünün ki hayatının son demine kadar Allah'ın vahyini hayatına koymuş, Peygamber aleyhissalatü vesselamı da örnek, önder kabul etmiş ve bu hal üzere yaşamış ise ve bu hal üzere ölmüş ise muhakkak ki o kul Müslüman olarak ölmüştür ve kıyamet günü de Allah'ın huzuruna Müslüman olarak diriltilerek getirilecektir. Tam tersi de, yani bir insan ömrünün son demine kadar küfür üzere yaşamış, şirk üzere yaşamış, kafir veya müşrik olarak ölmüşse kıyamet günü de o hali üzere diriltilecektir ve Allah'ın huzurunda hesaba çekilecektir. O yüzden bu da bizim için bir uyarıdır. Yani Allah Resulü insanoğlunu bu hadiste uyarıyor. Yani nasıl yaşarsanız ve ölürseniz o şekilde de haşrolacaksınız. Fakat problem nerede? Problem şuradan. Dedim ya, dünya hayatı gelip geçici. Rabbimizin vermiş olduğu bir ömür. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Yaşadık ve öldük. Çünkü dünya hayatı gelip geçici. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Rabbimiz sürekli bu uyarıyı yapıyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Hadid suresi 20. İşte bu oyun ve eğlenceyi ne yapmamız gerekiyor? Dikkate almamamız gerekiyor. Çünkü dedim ya, ölümün bizi ne zaman yakalayacağı noktasında bir bilgi sahibi değiliz. Ölüm her an bizi yakalayabilir. Şimdi şöyle bir düşünün, bir insana desek ki kardeşim senin 6 ay ömrün kaldı veya 1 yıl ömrün kaldı. Ne yapar o insan? Gerçekten biraz inancı varsa, bırakın yani iman etmiş bir insanı kastetmiyorum, Allah'a teslim olmuş bir insanı kastetmiyorum, Allah'a karşı biraz saygısı varsa, yani Allah'a inancı biraz varsa, o insan inanın şu düşünceye kapılır. Ahirete inanıyorsa, işte 6 ay veya 1 yıl ömrüm kaldı. Bu 6 ayı veya 1 yılı nasıl değerlendirebilirim? Allah'a hoşnut edecek olan şeyleri nasıl yapabilirim? En kısa sürede ve en hızlı bir şekilde. Zamanı iyi değerlendirmek diyoruz. Ve bir gayret içerisine girer insan. Çünkü ne gelir aklına? Ölüm geliyor. Ölümden sonra ahiret hayatı geliyor. Hesap geliyor. Cennet geliyor. Cehennem geliyor. Bir sorgulama, bir muhasebe ve bunun neticesinde aşırı derecede bir gayret. İşte bunun için insanoğlu ölüm denen şeyi hiçbir zaman kendisinden uzak görmemelidir. Ve ölüm her an kendisini bulacakmış, yakalayacakmış gibi gayret sarf etmelidir. Çünkü hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ölüm haberi bu ayet-i kerimeyle verilmiş oluyor. Allah Resulü Rabbi ile olan irtibatı dediğim gibi çok güzel koruyan ve sürekli onu razı etmenin gayreti içerisinde olan peygamberin dahi daha farklı kulluk pozisyonuna girdiğine şahit oluyoruz. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Hazreti Ayşe validemizin ifadelerinden. Yani Allah Resulü kulluğunda ifade etmediği veya yapmadığı bazı şeyleri o süreçte yapıyor. Mesela duası da ilgili ifade ediyor. Yani geçmişte belki çok az ifade ettiği duayı o süreçte daha sıklaştırıyor. Yani bu şuna benziyor. İnsan bir bela ve musibete düçar olduğunda ne yapar? Normal zamanda yaptığı duayı yapmaz. Önceliğini neye verir? O bela ve musibetten nasıl kurtulacaksa onun duasını en öne koyar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şunun farkına varıyor. Rabbi ona büyük bir nimette bulunmuş. Nedir o büyük nimet? Önce Risalet gelmeden önce onu hiçbir şekilde şirke ve küfre bulaştırmamış. Onu peygamber olarak seçmiş. Peygamber olarak seçmesinin karşılığında ona vahiy indirmiş. Ve o vahiy insanlara götürme noktasında ona sürekli yardım etmiş. Yanında olmuş, onu korumuş, gözetmiş. Ve onun neticesinde de o peygambere şunu göstermiş, yani Allah'ın Resulüne şunu göstermiş. Yani sabreden, gerçekten Rabbi için mücadele eden kulun güzel sonuçlarla karşılaşacağını. Yani neydi Allah Resulü'nün gayesi? İnsanların şirkten, küfürden arınarak Allah'ın dinine gelmeleriydi. Ve bunu Allah Resulü ölüm kendisini yakalamadan önce bizzat görmüştür. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuzda Allah-u Teala diyor ki ne yap? Rabbine karşı hamd et, onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Ve bizim de bu manada ölüm bizi yakalamadan önce, çünkü bize en azından şu bildirilmeyecek veya alameti, işareti olmayacak, işte ölüm şu zaman sana gelecek diye. Biz bunu neyle idrak edebiliriz en fazla? Yani karşılaşacağımız bir takım olaylarla veya kendimizdeki zafiyetlerle algılayabiliriz. Yani ölümün bize ulaşabileceğini veya ölümün bize yakın olduğunu. O yüzden aslında insanoğlu sanki ölüm her an kendini yakalayacakmış gibi bir bilince, şuura sahip olsa bu kulluk bilincini her zaman ne yapacaktır? Diri tutacaktır. Bu kulluk bilincinde her zaman samimi ve ihlaslı olacaktır. İşte bu kulluk bilinciyle hareket etmemizi istiyor Allah Resulü ve uyarıyor. Diyor ki her kul öldüğü hal üzere diriltilecektir. Yani Müslüman olarak yaşar ve ölürsek Müslümanca diriltileceğiz ve Allah'ın huzuruna getirileceğiz. Kafir veya müşrik olarak yaşar ve ölürsek de o hal üzere Allah Teala'nın huzuruna getirileceğiz. Ve işte asıl hayat orada başlayacak. Hesaba çekilme, cennet ve cehennem. Nedir? İkisi de ebedidir. İnsanoğlunun asıl burayı çok iyi düşünmesi gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü diğer konumuz hayır yollarının sayısızlığı, yani çokluğu konusunda. Bakara suresinin 215. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Her ne hayır işlerseniz Allah onu mutlaka bilir diyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Yine Bakara suresinin 197. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللّٰهِ. Ne iyilik ederseniz Allah onu bilir. Zilzal suresinin 7. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ. Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür. Ki bu ayet-i kerimenin devamında فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهِ diyor Rabbimiz. Kim de zerre kadar da şer işlerse. Yani hatırlayacaksınız, murakabe bahsinde anlatmıştım. Yaratıcımız bizim her ne yapıyorsak yaptıklarımızdan haberdar. Biz insana şah damarından daha yakınız. Nefsinin ona ne vesvese vermekte olduğunu da biliriz diyor. Buna vakıf olan Rabbimiz bizim yapmış olduğumuz hayırlara da yapmış olduğumuz şerlere de vakıf veya kötülüklere de vakıf. İşte kulun bunun idrakinde olması gerekiyor. Yine Rabbimiz Câsiye suresinde "Men amile salihan feli nefsi" diyor. Yani iyilik işleyen yalnız kendi nefsine işlemiş olur. O yüzden bu noktada bizim gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Yani biz Rabbimizin razı olacağı, hoşnut olacağı hayırlı işleri, faydalı işleri yapmamız gerekiyor. Ve bunun çokluğuyla ilgili konumuz. Hemen bu konuyla ilgili ilk hadisimize geçelim. Ebu Zer Cündep İbni Cünade radıyallahu anh şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha üstündür?" dedim. "Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır." buyurdu. "Ben hangi esir veya köleyi azat etmek daha faziletlidir?" dedim. "Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı." buyurdu. "Cihat ve köle azadını yapamazsam?" dedim. "Ey, bir iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün." buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, bunlardan hiçbirini yapamazsam?" dedim. "İnsanlara zarar vermezsin, zira bu da kendi kendine iyilik etmek demektir." buyurdu. Bu hadisi Buhari İtk Bahsinde, Müslim İman Bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet, Ebu Zer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve soruyor ki bu tür sorular Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli ne yapılıyor? Yöneltiliyor. Yani sahabe geliyor: "Ey Allah'ın Resulü, bana salih bir amel söyle." diyor. Veya "beni cennete sokacak bir amel söyle." diyor. Veya "Allah'ın benden hoşnut olacağı bir ameli bana tavsiye et." diyor. Ve sürekli Allah Resulü bu tür sorularla muhatap. Ve Allah Resulü de gelen ashabına, onun durumuna, konumuna sorduğu sorunundan ne karşılık beklediğine göre cevap veriyor. İşte Ebu Zer radıyallahu anh da Allah Resulü'ne gelip Allah'a, "Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha üstündür?" dediğinde Allah Resulü, "Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır." buyuruyor. Ebu Zer tekrar soruyor: "Hangi esir, köle daha faziletlidir?" dediğinde, "Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olan." Niye söylüyor bunu Allah Resulü? Yani insanların o zaman için düşündüğümüzde yani kölelik söz konusuydu. Ama bu İslam'ın var ettiği bir şey değildi. Cahiliye toplumunun bir kültürüydü kölelik. Yani insanlar parayla satın alınabiliyordu, bir mal gibi. Ve o köleler efendilerine hizmet ediyordu. Onların hiçbir hakkı yoktu, hiçbir hukuku yoktu. Sahipleri ne derse onu yaparlar, onlara itaat ederler, onların verdiklerine razı olur, vermediklerinden de şikayetçi olamazlardı. İşte İslam bu tür anlayışı ortadan kaldırmak için ne yaptı? Bir çaba gösterdi. Tabii ki toplumda yıllar süren ve toplumda ne diyeyim, kenetlenmiş veya kabul edilmiş şeyleri yıkmak bir anda kolay olmuyor. Kölelik de böyle bir uygulama cahili toplumda. Ve yıllardır süren bir uygulama. Bir anda tabii ki o toplumdan köleliği kaldırmanız çok zor. İslam da bunu nasıl kaldırıyor? İşte köleleri azat ederek veya ettirerek veya işte bir insan yemin ettiğinde yeminini bozduğunda ne yapıyor İslam? Onun bu yeminini bozmasından dolayı bunun karşılığı olarak da işte diyor ki bir köle azat etmem. Yani hem bir insanın azadına, kurtuluşuna vesile oluyorsunuz, hem de bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Ecir kazanıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi İslam'da kölelik yoktur. Eğer bir insanın köleliği söz konusuysa bizler müminler olarak Allah'a köle olmak zorundayız. İnsanın insana köleliği kesinlikle İslam'ın kabul ettiği ve kabul edeceği bir şey değildir ve olmamıştır da zaten. Dediğim gibi bu anlayışı İslam zaman içerisinde ve bir takım uygulamalarla ortadan kaldırmıştır. Ve tabii ki o süreçte de insanlara ellerinde bulundurdukları köleleri azat etmeleri ne oluyordu? Doğal olarak cahiliyenin bir kültürüydü. Yani dediğim gibi insanlar iman etmiş olabilirler, İslam'a girmiş olabilirler ama her insanın imana girişi veya İslam'a girişi tabii ki bir Ebu Bekir radıyallahu anh gibi, bir Ömer gibi olmuyor, bir Ali radıyallahu anh gibi olmuyor. Ha, insanlar İslam'a giriyorlar ama o İslam'ın onların kalplerine yerleşmesi, kalplerinde şuur ve bilinç noktasına gelmesi bir süreci alıyor. Ve o Müslümanların içerisinde bu süreci yaşayan insanlar da var. Onlar da tabii ki Allah için bir şeyler ortaya koyarken doğal olarak nefislerinde ne yapıyorlar? Bir muhasebe yaşıyorlar. O yüzden o süreçte yani kıymetli ve bedeli yüksek olan bir köleyi azat etmek zor iş. İşte o yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hangi amel daha üstündür dediğinde ikinci olarak verdiği cevap Allah Resulü'nün. Yani bir efendinin elinde gerçekten güçlü ve bedeli yüksek bir köle var. Bunu azat edebiliyorsa hakikaten ne yapıyor? Güzel bir, üstün bir ameli ifa etmiş oluyor. Ebu Zer devam ediyor, soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu işi yapana yardım eğer diyor bunu yapamazsam, yani böyle bir imkanım yoksa, Allah yolunda cihat edemiyorsam veya kölem yok, azat edemiyorsam ne yapmam gerekiyor? Konumuz neydi? Hayır yollarının çokluğu ya. Bakın Allah Resulü sürekli bir alternatif koyuyor ortaya. Diyor ki bunu yapamazsan bir işi yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Mesela bu bizde eksik olan önemli olaylardan bir tanesi. Yani bir insan bir iş yapıyor, o işi yaparken zorluk çekiyor, sıkıntı çekiyor. Ne yapıyorsunuz? Ona yardım ediyorsunuz. Şöyle düşünün, bir insan, tanıdığınız veya tanımadığınız bir insan yolda gidiyor, elinde ağır bir yükü var. Zorlanıyor o yükü taşımaktan. Bizler bir Müslüman olarak ne yapmamız gerekiyor? Mümkünse yanaşıp ona yardım talebinde bulunmamız gerekiyor. Biz bunu yaparım, o kabul eder veya etmez. Ki insanlar genelde kabul ederler ve bu tür şeylerden de hakikaten ne yaparlar? Hoşnut olurlar. Bakın bu da nedir? Güzel bir ameldir. Yani insanın bir zorluğunu ondan gideriyorsunuz. Veya bir sıkıntısını ondan kaldırıyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Bu da aynı zamanda bir tebliğdir. Ve önemli bir tebliğdir. Ve veya diyor Allah Resulü, bir insan düşünün, bir şey yapmaya çalışıyor, bir işi yapmaya çalışıyor. Elinde bir iş var. Bunu beceremiyor. Ne yaparsınız? Ona yardım edersiniz. Ve onun o sıkıntısını ondan giderirsiniz. İşte bu da nedir? Bir güzel ameldir. Allah Resulü'nün bize tavsiye ettiği üstün amellerden bir tanesidir. Yani insanlara faydalı olmak, insanların sıkıntısını gidermek ne kadar güzel bir şey. Bu insanlar arasındaki hukukumuzun gelişmesine, dediğim gibi bir tebliğ olmasına, insanların bizden yardım talep edecek insanlar olarak ne yapmasına, sözle ifade etmesine güzel bir örnekliktir. Bu anlamda bunları yapmamız gerekiyor. Bunlar da dediğim gibi güzel hasletlerdir. Ve bize ecir kazandıracak, Allah'ın razı olacağı hasletlerdir. Son olarak ne diyor Allah Resulü? Ebu Zer diyor ki ey Allah'ın Resulü, bunları da yapamazsam, tabi burada şunu unutmamamız gerekiyor. Ebu Zer'i tanıyorsak eğer, ki tanıdığımıza inanıyorum çoğumuzun, Ebu Zer istisnai bir sahabe. Yani Allah yolunda gerçekten her şeyini ortaya koyan. Niye soruyor bu soruları? Şöyle düşünebilirim ki, ben öyle tahmin ediyorum. Allah, Ebu Zer bu soruyu Allah Resulüne sorarken yanında birileri de var. Yani peygamber bir şeyler söylesin ki ondan bir şeyler öğreneyim veya yanımdaki insanlar da ondan bir şeyler öğrensinler. Yani yoksa Ebu Zer için yaptığı şey sürekli, çünkü birilerine yardım etmek, insanları korumak, elinde var olanı Allah yolunda sarf etmek. Bu Ebu Zer'in hasletlerinden olanlar. Diğer bunu da yapamazsam diyor, Allah Resulü diyor ki insanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendine iyilik etmen demektir. Bakın burası da çok önemli. Hiçbir şey yapamıyorsan, hakikaten hiçbir şey yapamıyorsan, bu mümkün değil ama en azından insanlara zarar verme. Müslüman nasıl bir insandır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisinde beyan ettiği gibi Buhari, Müslüm'de geçen iman bahsinde Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir diyor. Yani insanların bizden emin olması gerekiyor. Yani insanlara faydamız yoksa bile insanlar şundan emin olmaları gerekiyor bizden. Yani bu şahsın veya bu insanın bize zararı olmaz. Bundan bize zarar gelmez demeleri gerekiyor. Bu noktada insanların bizden emin olması gerekiyor. İşte bu özellikler de veya bunu yapabilmemiz de bizim için Allah katında üstün ameldir. Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı ameldir. Evet, kısaca değinelim. Soru şu. Hangi amel daha üstündür? Allah'a iman, Allah yolunda cihat diye cevap veriyor. İkincisi, güçlü ve kuvvetli olan ve bedeli yüksek olan bir köleyi azat etmek. Üçüncüsü, yardıma muhtaç olan veya bir iş yaparken beceremeyen insanlara yardımda bulunmak. Sonuncu olarak da insanlara hiçbir faydan yoksa bile en azından insanlara zarar vermemen. Yani bu konuda insanların senden emin olması. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.